Ayrım 19. İz. Canan Tan. Sayfa 281. Maceracı Seyyahlar. Kaan, caddenin karşı köşesinden Bülent'in arabasının döndüğünü görür görmez aşağıya inip otoparkın önünde karşılıyor babasını. Kucaklaşıp uzunca bir süre birbirlerine kenetlenmiş halde kalıyorlar. Başımı cama yaslamış, kol kola apartmana girerlerken başlarını kaldırıp bana el sallamalarını yukarıdan izliyorum. Hoşuma gidiyor birbirlerine yakın durmaları. Ayrıldığımızda baba oğlu arasında ilişki bozukluğu yaşanmayacak iş değilse. Kavuşma coşkusuyla yaşlarını eşitlemişler gibi çocuksu bir neşeyle içeri giriyorlar. Bülent bir eli Kaan'ın omuzunda, gözün aydın Verde Sultan diyor, biricik göz bebeğin baba ocağında. Baba ocağı, öylesine söylenmiş gibi dursa da sözlerin altında yatan ima apaçık ortada. Senin gözünün bebeği benim evimin çatısı altında. O çatıyı bölmeye kalkarsan kendin bilirsin demeye getiriyor. Salona geçip biraz önce Kaan'la karşılıklı oturduğumuz koltuklara yerleşerek derin bir sohbete dalıyorlar. Kaan'ın yıl sonu sınavları, dönem notları, gelecek dönem alacağı dersler, arkadaşlarıyla beraber yeni bir eve taşınma projeleri. Sofranın eksiklerini tamamlamak, biraz da onları baş başa bırakmak için mutfakla salon arasında gidip gelirken Bülent'i en son ne zaman bu kadar keyifli gördüğümü çıkarmaya çalışıyorum. Oğluyla paylaştığı keyfe eşlik eden viski kadehinin bir dolup bir boşalması da gözümden kaçmıyor bu arada. Son günlerde içkiyi artırdı mı ne? Küçük bir aperitif diye başlayan yemek, öncesi alışkanlığı, sınırlarını aşma yolunda. Yerinden kalkıp kadehini bir kez daha doldurmaya davranınca atılıveriyorum. Sofra hazır, oturalım mı artık? Masaya geçmeden içki dolabının önünde dikilip şişeler arasında seçim yapmaya çalışıyor Bülent. İşte bu, diyor sonunda. Yıllanmış bir Fransız, Bordeaux. Kadehleri çıkarır mısın Verdacığım? Yeni boşalmış viski bardağıyla elinde tuttuğu şişe arasında gidip gelen bakışlarımı aldırmadan, bu nadide şarabı böyle özel bir gecede açmayıp da ne zaman açacağız diyor. Oğlum sınıfını başarıyla geçmiş, tatile gelmiş. Ondan daha özel bir konuğum varsa söyle de bilelim Verda Hanım. Vitrinden kadehleri kendisi çıkarıyor. Öndeki kadehe koyduğu bir parmak şaraptan küçük bir yudum alıp ağzının içine gezdirerek tadına bakıyor. Tek kelimeyle harika diyerek bordoya evrilmiş kırmızı şarabı kadehlere dolduruyor. İyi ki geldin oğlum deyip göz kırpıyor Kaan'a. Senin şerefine hazırlanan sofradan biz de nasipleneceğiz. Her sözünde, her davranışında ufak da olsa bir dokundurma var. Bilmeyen birinin fark edemeyeceği küçük, ince iğnecikler. Kaan'la ara ara ortak bir gülüşte buluşuyor gözlerimiz. İki kadeh içtikten sonra kızılmayı değil, üstü örtülü gülüşlerle geçiştirilmeyi, iyi niyetli bir yaklaşımla hoş görmeyi hak ediyor çünkü Bülent. Farkında değil ama içkiyi kaldıramıyor artık. Yemeğin sonlarına doğru önemli bir konuşma yapmaya hazırlanan hatip edasıyla ayağa kalkarak ''Beni dinleyin.'' diyor Bülent. Kaan'a dönüp ekliyor. Annenden şikayetçiyim oğlum. Arkasından ne geleceğini merak ile bekliyoruz. Bülent, benim ayrılma kararımı açığa vurarak, üçümüzün bir arada olduğu bu samimi aile ortamında konuyu gündeme getirip, Kaan'ın desteğini almayı amaçlıyor olabilir mi? Benden şikayetçi olabileceği başka bir neden gelmiyor aklıma. Bülent'ten sözlerinin devamını getirmesini beklerken, Kaan'ın sesiyle ilkiliyorum. Sevgi yüklü, sıcacık bakışlarını üzerimde gezdirerek, o benim canım, diyor oğlum. Eşsiz bir insan o. Benim dünyalar tatlısı annemden ne gibi bir şikayetin olabilir babacığım? Benim de canım, her şeyim o diyerek yerine oturuyor Bülent. Daha yumuşak bir sesle devam ediyor. Şikayet derken abarttım galiba. Serzeniş demek daha doğru olur. Bir konuda anneni ikna edemiyorum oğlum. Gazetedeki arkadaşlarla kısa bir Karadeniz yayla turu düzenliyoruz. Gelmek istemiyor, inadını kıramadım bir türlü. Topu topu 3 gün. Cuma sabahı erkenden uçakla gidip pazar akşamı döneceğiz. Yabancı yok. Bizim grup 4 aile. Daha önce de hep beraber turlara katılmıştık. Yazı işleri müdürü Nihat Bey çocuklarını da getirecek. İstersen sen de gelebilirsin. Keyifli olacak. Görmediğin yerleri görür, tatil yaparsın sen de. Beni hesaba katmayın diyor Kaan. Pazartesi sabahı Antalya'ya gidiyorum ben. Arkadaşlarla kamp yapacağız. 2 haftalık bir tatil. Yaz boyunca yapabileceğim biricik tatil de diyebiliriz buna. Dönünce Soner'le beraber banka stajına başlayacağız. Tatilin geri kalanında çalışacağım anlayacağınız. Söylemiştim sana Verda Sultan diyerek gülüyor Bülent. Bu yaşa gelmiş oğlunu dizinin dibinde oturtamazsın. Bundan sonrasında ikimiz üzerine yapacağız hesaplarımızı. Durun bakalım diye araya giriyor Kaan. Sizinle gelmiyorum diye hemen silkip atmayın beni. Her zaman yanınızdayım ama. Grup gezileri ve turlar bana göre değil. Anneni razı et o halde. İkimiz için de değişiklik olacak. Kafalarımızı dağıtıp yıl boyu kıyasıya yorduğumuz bedenlerimizi dinlendireceğiz. Her yönden yenilenmiş olarak döneceğiz evimize. Bence de iyi bir yenilenme fırsatı diyor Kaan gözlerimin içine bakarak. Ne dersin canım annem? Annemi bırakamam diyorum bakışlarımı kaçırarak. Yarın gidip anneannemi göreceğim. Şehir dışına çıkmanıza engel olacak kadar kötü mü durumu? Hayır, diye atılıyor Bülent. 2 gün önce oradaydık. Tamam, sağlık durumu çok iyi değil ama anneanneni emanet ettiğimiz Nezaket Hanım öyle mükemmel bir insan ve öyle becerikli ki biz olsak onun kadar iyi bakamayız. Üstelik okyanus ötesine de gitmiyoruz. Gerektiğinde uçağa atladığımız gibi. İstemiyorum Bülent, ısrar etme lütfen. Kesin tavrım Bülent'i susturmaya yetiyor ama Kaan'ın şaşırtıcı çıkışına yanıt vermekte zorlanıyorum. Bir kez daha düşün sen canım annem. Hazır adli tatile girmişken senin için de iyi bir değişiklik olmaz mı? Güzel oğlum benim, gitmemi istiyor. Bu gidişin Bülent'le aramızdaki sorunlara çözüm olabileceğini düşünüyor. Her ne kadar ayrılmamızdan etkilenmeyeceğini söylese de çok iyi biliyorum ki yüreği barışmamızdan yana. Oysa Bülent'in alışkanlık haline getirdiği bir taktik bu. Ne zaman ilişkimiz çıkmaza girse elinden tutup bir yerlere götürür beni. Kimi zaman çok uzaklara, kimi zaman yakın yörelere. Yollara düşer, efkarımızı, dertlerimizi, çözümsüzlüklerimizi dağlara bayırlara savururuz sözüm ona. Ama bu kez durum farklı be oğlum. Her şeyi sana anlattığımı sanıyorsun ya, kendime sakladıklarım çok incitti beni. Anlatmadım hepsini, anlatamadım. Babanın beni ne derece aşağıladığını bilmesen de olurdu. İç hesaplaşmalarımdan habersiz hem babasının yerine hem de kendisi için konuşuyor. Yaşlanıyor mu yoksa benim güzel annem? Gezmenin, seyahat etmenin, farklı iklimleri, farklı kültürleri tanımanın tadını siz öğrettiniz bana. Ben küçükken ne çok gezerdik. Kırıkkale'ye gittiğimiz o günü hatırlıyor musunuz? Dün gibi aklımda benim. Kaç yaşlarındaydım tam olarak bilemiyorum ama okula gitmiyordum henüz. Sabah çok erkenden yola çıkmamız gerektiği için beni uyandırmadan pijamalarımla arabanın arka koltuğuna yatırmıştınız. Yatağımdan farklı bir yerde uyanmanın şaşkınlığıyla kaçırıyorlar beni, kurtarın diye bağırmıştım. Ne çok gülmüştünüz, hatırladınız mı? Rahatça gülebilmek için arabayı kenara çekmişti babam. Çocuk aklımda en çok seyahatteyken severdim sizi. İkinizin yüzü de en çok o günlerde gülerdi çünkü. Köprünün altından çok sular aktı Kaan'cığım diyorum. Ne sen annenle babanın yüzlerindeki gülümseyişi kovalayan o küçük çocuksun, ne de biz yollarda dirilip can bulan maceracı seyyahlarız. Bir kez daha seyyah olabilme şansı tanısak birbirimize diyor Bülent. Belli mi olur? Başarırız belki. Bu saatten sonra zor be Bülentciğim. Değil maceracı seyyah, çöldeki bedevi bile olamayız biz. Havada uçuşan her bir sözün ne anlama geldiğini farkındayız ikimiz de. Öyle deme anne, diye anlamıza oynayarak Kaan da katılıyor bize. Çok keyifli bir seyahat olabilir bu. Gruptakiler bir yana, babamla ikiniz. Babamın çok iyi bir yol arkadaşı olduğunu söylemez miydin sen? Yüzüne bakıp hafifçe gülümsemeyle yetiniyorum. Doğru, çok iyi bir yol arkadaşıdır baban. Her seyahat dönüşünde 10 numara almıştır benden. Ancak bunca yıllık beraberliğimizi içine alan uzun yol arkadaşlığından 10 üzerinden 0 alarak sınıfta kaldığını söylemiş miydin sana? Pazartesi sabahı Bülent'le beraber Antalya'ya yolcu ediyoruz Kaan'ı. Arkadaşları gelip alıyor, sonra cipiyle gidecekler yine. Arkalarından bir tas su döküp içeri girdiğimde günlerden sonra ilk kez baş başa kalıyoruz Bülent'le. Allah kavuştursun diyor barışçı, ılıman bir havayla. Sana da Allah kavuştursun diyerek salondan çıkmaya davranıyorum. Kolumdan tutup engelliyor beni. Otur, konuşalım biraz. Oturuyorum. Sonya'nın cipini görünce ne düşündüm biliyor musun? Oğlumuza araba almanın zamanı gelmiş. İyi bir sınıf geçme armağanı olmaz mı sence de? Olur, iyi düşünmüşsün diyerek doğruluyorum yerimden. Otur diyor ricacı bir sesle. Bitmedi konuşacaklarımız. Teklifimi düşündün mü? Gidiyor muyuz Karadeniz'e? Bugün son gün. Para yatıracağım gideceksek. Neyi değiştirecek bu seyahat Bülent? Yüreklerimizdeki, beyinlerimizdeki tortuları da beraberimizde götürmeyecek miyiz? Bizden umutlu musun hala? Kendi adıma konuşacak olursam en ufacık bir ışık göremiyorum ben. Büyük hedefler koymamıza gerek yok Verda. 3 günlük bir soluklanma diyerek koyuluruz yola, ne çıkarsa bahtımıza. Büyük vaatlerim yok ama çok iyi vakit geçireceğimizin garantisini verebilirim. Bilirsin, oğlumun da dediği gibi iyi bir yol arkadaşıyımdır. Bir kez daha kanıtlayacağım bunu sana. Tamam mı? Gidiyor muyuz? Deli gibi güveniyor kendine. Eğer gidersem 3 gün boyunca elinden geleni ardına koymayacağından da eminim. Yeter ki beni razı etsin. Bu kadar çırpınacağına, bir kez olsun yanlış yaptığını kabul etse, hata ettim, bağışla beni diyebilse, bu kadar zor mu bunları yapmak? Diyelim gittik. Ya sonrası? Sonrasında olacakların garantisini de verebiliyor mu? Gitmemiz, verdiğin kararları gözden geçirmen yönünden de yararlı olabilir diyor Bülent. Son bir şans ver bize Verda. Gözlerini yüzüme dikip yanıtımı bekliyor. Olumlu ya da olumsuz tek söz çıkmıyor ağzımdan. Neden sonra başımı hafifçe öne eğerek, tamam diyorum, dediğin gibi olsun, gidelim. Dağ tepe gezerken gösterdiği yol arkadaşlığına 10 numara verdiğim, ancak evliliğimizdeki uzun yol arkadaşlığından 0 not ortalamasıyla sınıfta bıraktığım kocam, bu kez ortalamayı tutturabilecek mi bakalım. 3 günlük bir tur. Yola çıktıktan sonra gezilen görülen yerlerin, farklı damak tatlarının bilim yeni keşfedip bilinenle yeniden merhabalaşmanın keyfini çıkarmayı herkesten iyi beceririz Bülent'le. Ortak noktalarımızın en çok ortaya çıktığı günlerdi seyahat dönemlerimiz. Ancak öncesi tam bir kabustur benim için. Her zaman olduğu gibi bu kez de ilk çatışmamızı henüz bavul hazırlama aşamasında yaşıyoruz. Bu konuda benim kadar titizlik göstermesini beklemiyorum ondan. Umursamaz tavırlarla işi son ana bırakmasın yeter. Fazla bir şey de istemiyorum üstelik. Hata benim aslında. Baştan kötü alıştırdım kocamı. Bir yere gitmeye niyetlendiğimizde ne götürmek istiyorsan çıkar ya da bana göster diyerek klişeleşmiş girişimi yaptıktan sonra bu sözlere bıkıp usanmadan birkaç kez yinelemem gerekir. Oysa yapacağı yalnızca bundan ibarettir. Dolabın içindeki pantolon, gömlek, ayakkabı, çorap her neyse seçtiği parmağıyla işaret edecek, hazırlanma faslının geri kalanını bana bırakacaktır. Onları yerlerinden çıkarmak, katlayıp bükmek, bavula yerleştirmek, eksik kalmışları tamamlamak, gidilecek yerlerin iklimini göz önüne alarak ayarlamalar yapmak benim işimdir. Diğer ailelerde de bizimkine benzer bir hazırlık sürecinin yaşandığını varsayarak yıllarca sürdürdüm bu alışkanlığı. Nereden bilebilirdim herkesin tarzının farklı olduğunu? Annemden ne gördümse onu uyguluyordum. Pek sık olmasa da beraberce seyahate çıkılacaksa ya da babam iş için bir yerlere gidecekse birkaç gün önceden hazırlıklara başlardı annem. Babamın eşyalarını çıkarmasını ya da şunlar gitsin diye göstermesini bile beklemeden uygun gördüğü gömlekleri, pantolonları, takım elbise ve onlarla uyuşacak kravat ve çorapları çıkarır, yatağın üzerine dizer, babamın onayını aldıktan sonra özenle bavula yerleştirirdi. Zaman içinde yakın çevremizdeki erkeklerin kendi bavullarını kendilerinin hazırladıklarını duydukça ve gördükçe Kaan bile kendisi hazırlıyor bavulunu kızmaya başladım. Bülent'e değil kendime. Ne yapsın zavallı? Verdiğim sınırsız hizmeti kanıksamış, tembelliğe alışmıştı bir kere. Tembelliğini yolculuktan bir önceki geceye kadar götüreceği eşyalar konusunda ağzını açmayıp son anda beni işe koşma derecesine getirmese şikayetçi olmayacaktım belki. Ama beni zorla razı ettiği bir seyahatin öncesinde bile kendine çeki düzen vermemesi bardağı taşıran son damla oldu. Seyahat öncesi son gecemiz. Ertesi sabah saat 6'da havaalanında olmamız gerekiyor. Bülent her zamankinden erken geldi eve. Yemeğimizi yiyip kalktık. Hala en ufacık bir kıpırtı yok kendisinde. Kapının önünde duran bavula bakıp "Hazırız galiba," diyor. "Hazır olan benim," deyip gülüyorum. "Bu da benim bavulum." Kenarda duran boş bavulu uzatıp "Ne götürmek istiyorsan buna koyabilirsin," diyorum. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun dercesine sitemli ve şaşkın bir bakış. Görmezden gelerek salona geçip televizyonun karşısına kuruluyorum. Sözüm ona tartışma programı izliyorum ama içim rahat değil. 10 dakika geçiyor, geçmiyor, dayanamayıp yanına gidiyorum. Hiç de fena değil doğrusu. Pantolonlar, spor gömlekler, iç çamaşırları katlayıp kanepenin üzerine sıralanmış, bavula yerleştirmeye hazırlanıyor. Nasıl? Becerebilmiş miyim? İsteyince oluyormuş demek derken çıkardığı pijamaya ilişiyor gözüm. Kaan'ın babalar günü armağanı olarak aldığı ipek takım. Üşümez misin bununla? Ne üşümesi? Neredeyse Temmuz'un ortası oldu Verdacığım. Gideceğimiz yer Akdeniz sahillerinde bir tatil köyü değil ama. Deniz, güneş, kum üçlüsüyle yakın ilişkiler içinde olmayı mı hayal ediyordun yoksa? Bu pijamalarla Karadeniz yaylalarında kıçın donar ayol senin. Şifonyerin gözünden kalın bir pijamayla eşofman takımı çıkarıp uzatıyorum. Bunları koy bavula. Tek pijamayı kaldırmak için elime aldığımda kargan kumaş çözülüveriyor ve pijamanın altı elimde kalıyor. Pantolon değil, şort bu. Bıraksam bununla çıkacaktı yaylalara. Elimde tuttuğum ipek şort ikimizi de gülme krizine sokmaya yetiyor. Benim yardımımla toparladığı eşyalarını bavula yerleştirirken hala gülüyor Bülent. Ah Verda Sultan ah diye mırıldanıyor bir yandan da. Sen olmasan ne yaparım ben? Sabah erkenden havaalanının iç hatlar bölümünde buluşuyoruz. Yıllarca pek çok geziye, tura birlikte katıldığımız bizim grubun, bu arada hep beraber koyduk, kadrosu belli. Yazı İşleri Müdürü Nihat Güney ve eşi Ayla, ekonomi yazarı Necmi Sencer ve eşi Oya, spor sayfası yazarı Bahran Arcaklı ve ikinci eşi Selen, köşe yazarı Cemil Paksoy ve eşi Gülay. Bülent ve benimle beraber 10 kişi oluyoruz. Ancak Güneyler oğulları Altay ile kızları Melis'i de getirdikleri için genellikle 10 kişiyle sınırlı olan kadromuz 12 kişiye çıktı bu kez. Seyahatler, özel kutlamalar ve yemekler dışında pek bir araya gelmediğimizden hiçbiriyle özel samimiyetim yok. İyi anlaşıyoruz hepsiyle. Beraber geçireceğimiz zaman dilimlerini keyifle paylaşabiliyoruz. Ama bir adım öteye geçerek özel yaşamları ortaya döküp yer yer dedikodu kokan senli benli sohbetlere girmek benim tarzım değil. Gruptakilerden çalışmayan eşlerin birbirlerine sabah kahvelerine, akşam çaylarına gittiklerini, bir yerlerde buluşup yemek yediklerini biliyorum. Aralarında bu sayede kurulmuş olan yakınlığı da doğal karşılıyorum. Grupta en iyi anlaştığım, en çok okunan bir kadın dergisinde editör olarak çalışan Oya Sencer. Derin bir dostluğun ortak paydasına buluşmasak da baş başa kaldığımızda konuşulacak, dişe dokunur bir şeyler yakalayabiliyoruz en azından. Aramıza sonradan katılan Selen, spor yazarımız Baran Arcaklı'nın ikinci eşi. İlk evliliklerinden olma ikişer çocuğun sahibi onlar değilmiş de, çiçeği burnunda gencecik sevgililermiş gibi gözler önüne sermekten çekinmedikleri ten teması ve abartılı sevgi sözcükleriyle dudaklarımızda belli belirsiz gülümsemelere yol açsalar da yarattıkları etkiyi umursamaz görünüyorlar. Selen kendinden emin duruşuyla Baran'ın ilk eşi Nurten'in geride bıraktığı izlerden etkilenmediğini kanıtlayarak kendisinden çok önce kurulmuş grup ahengini bozmadan araziye uyum sağlamayı beceriyor. Kimseyle özel samimiyet kurmaya ihtiyacı yok. İkinci kocasının ikinci karısı sıfatını çok iyi taşıyor üzerinde. Aile Güney yaş hepimizden büyük. Gülay Pakso ile beraber ayrılmaz bir ikili oluşturuyorlar. İkisi de emekli. Kafa kafayı verip fısıldaşmaya başladıklarında kimi çekiştikleri merak etmekten kendimi alamıyorum. İstanbul'dan havalandıktan 1,5 saat sonra Trabzon'a iniyoruz. Tur rehberimiz Necip karşılıyor bizi. Bavullarımızı alıp 3 gün boyunca bizleri taşıyacak panelvana yerleşiyoruz. Büyük otobüslerin dar ve virajlı yayla yolları için uygun olmadığını, otobüste Karadeniz turu yapanların da yaylaya çıkarken minibüsleri kullandıklarını söylüyor Necip. Önce mükellef bir Karadeniz kahvaltısı yapacağız diyor. Uçakta bir şeyler yemiştik diye mırıldananlara yanıtı hazır. Kuzu yiyip gelseniz Karadeniz sofrasında hükmü olmaz. 3 günlük kısa turumuzun ayrıntılarını içeren programı dağıtarak eksik kalan yerlerini sözlü olarak tamamlıyor. Keşke 1 haftalık hatta 10 günlük bir tur olsaydı da batıdan başlayıp Artvin'e Sarp sınır kapısına kadar uzanabilseydik. Elimdeki program 3 gün ve yalnızca birkaç yaylayla sınırlı ne yazık ki. Karadeniz'in çok sayıdaki yaylalarından Uzungöl, Ayder ve Hınır Nebi'yi görünce diğerlerini görme arzusuyla yeniden gelmek isteyeceğinizden eminim. Bu arada adının Necmi, Necati, Necip olarak değişik şekillerde telaffuz edilmesine de çözüm getiriyor. Kısaca Neco diyebilirsiniz bana. Denize tepeden bakan, kayalıkların üzerine kuş yuvası gibi kondurulmuş restoranda, doyumsuz manzaradan herkesin eşit pay alabileceği biçimde birleştiriyorlar masaları. Deniz çarşaf gibi denecek kadar sakin, tek bir bulut yok gökyüzünde. Şansınıza diyor Necip, böyle hava ender görülür buralarda. Ama bu durum aldatmasın sizi, aniden çıkan fırtınalarımız, birdenbire bastıran yağmurlarımız çoktur. 12 ay yağan yağmur en vefalı dostumuzdur. Hırçındır denizimiz, dalgaları falezlerden aşar. Adı üstünde, Karadeniz, şakaya gelmez. Umarım bu yüzünü de gösterir sizlere. Şehir içi değilse de yaylalardan umutluyum. Karadeniz yağmurunda sırılsıklam olup iliklerinize kadar ıslanmadan buralara gelmiş sayılmazsınız. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen süre içinde donatı veriyorlar masayı. Karadeniz mutfağının baş yemeklerinden biri olan ve yalnız kahvaltılarda değil, diğer öğünlerde de sofraları süsleyen, kaşar peyniri, un ve tereyağı ile yapılan mıhlama, mıhlamanın mısır unundan yapılmış olan kuymak, sucuk ve erimiş peynir üzerine kırılmış sahanda yumurtalar, çeşit çeşit peynirler, zeytinler. Trabzon'un ünlü tereyağı, en şifalı olma yarışında iddialı Karadeniz balı, fırından çıkarılıp sıcak sıcak getirilen mısır ekmeği ve ince belli bardaklarda sunulan tavşan kanı çaylar. En iştahsızı bile baştan çıkarır bu sofra. Bu gidişte 3 günde 3 kilo alıp döneriz. Bunları yiyip nasıl yağ tulumuna dönmüyor bu Karadenizliler? Nidaları arasında tamamlıyoruz kahvaltıyı. Ardından Atatürk Köşkü'nü gezmek üzere şehri tepeden gören soğuk su semtine çıkıyoruz. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bulunan, Atatürk'ün ziyaret ettiği dönemlerde kaldığı, kendisine armağan edilip daha sonra müzeye çevrilen köşkler içinde en çok hangisine benzediğini çıkarmaya çalışıyorum. Diyarbakır'daki bazalt taşlarla inşa edilmiş Gazi Köşkü'nden hem yapı malzemesi hem de mimari tarzı yönünden çok farklı. Bursa ve Yalova'daki köşkleri de pek benzemiyor. Çam ormanları içinde beyazın aydınlık yüzünün baskın çıktığı asil duruşuyla onun kadar iddialı ve muhteşem olmasa da Dolmabahçe Sarayı'nı andırıyor. Köşkü çepeçevre saran geniş bir alana yayılmış, renk renk, cins cins bakımlı çiçeklerin boy gösterdiği cennet misali bahçede, çiçeklerin arasında, orta yerde dikdörtgen şeklindeki havuzun başında, binaya çıkan beyaz mermer basamakların üzerinde, grup halinde bir tek tek fotoğraflar çekip köşke giriyoruz. 4 katlı binanın ilk katında oturma ve yemek salonları, misafir odaları var. Atatürk 1924, 1930 ve 1937'de olmak üzere 3 kez gelmiş Trabzon'a. Bu gelişlerinde çekilmiş fotoğraflar ve o günlerde yaptığı konuşmaların metinleri sergileniyor büyük salonda. Binanın inşa edildiği 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıla ait mobilyalar, antika yemek takımları, halılar, porselenler, bilyolar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan 300'ün üzerinde etnografik nitelikli eser sergileniyor köşkte. Ahşap merdivenle çıkılan ikinci katta Atatürk'ün yatak odası, banyo dairesi, yaver odaları ve çalışma salonu var. Fotoğraf makinelerimiz hem köşkün odalarında hem de biri bahçenin havuzlu tarafına, diğeri kuş bakışı Trabzon manzarasına açık iki balkonunda en güzel kareleri yakalamak için birbiriyle yarışıyor. 19. ayrımın sonu, sayfa 293.